Ayrım 9, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 85. SSCB sınırları dışında bir müttefik bulma isteğiyle heyecana gelen gençler, sabahın erken saatlerinde birbirlerinin ellerini sıkarak Anglo-Ukraynalıyı aralarına almaya karar verdiler. İkinci toplantı o gün öğleden sonraydı. Drake yine geziye katılmamıştı. Üç adam güvenlik içinde olabilmek için kentin dışındaki toprak yollarda yürüdüler. Ukraynaca konuşuyorlardı. Drake'e kendilerinin de aynı özlemle yanıp tutuştuklarını anlattılar. ''Ama ne yapmalı?'' diye sordu Drake. İçlerinde daha sakin ve daha otoriter olan Lazarev konuştu. ''Ukrayna'da en çok nefret edilen insan Ivanenko'dur.'' ''Ne olacak?'' diye sordu Drake. ''Onu öldürelim.'' Drake olduğu yerde durup esmer gence baktı. ''Yanına bile yaklaşamazsın.'' ''Geçen yıl Lvov'da bir işte çalışıyordum. Ben boyacıyım, tamam mı? Bir parti büyüğünün evini yenileştiriyorduk. Yanlarında ufak tefek yaşlı bir kadın kalıyordu, Kievliymiş. Kadın gittikten sonra partilinin karısı kim olduğunu söyledi. Daha sonra mektup kutusunda Kiev damgalı bir de zarf gördüm. Zarfa baktım, yaşlı kadından geliyordu. Üzerinde de adresi vardı.'' ''Peki kimmiş bu kadın?'' ''Ivanenko'nun annesi.'' Drake bir an düşündü. İnsan böyle birinin anası olabileceğini hiç düşünemiyor. İyi ama oğlunun ne zamanlar anasını ziyarete geldiğini öğrenmen için uzun süre kapısını gözetlemen gerekebilir. Lazarev başını salladı. Kadın yem olacak deyip planını anlattı. Drake Ukrayna'ya gelmeden önce Kremlin'in gücüne nasıl bir darbe indirebileceğini çok düşünmüştü. Ama bu hiçbir zaman aklına gelmemişti. KGB'nin başını öldürmek, politbüronun tam ortasına yumruğu indirmek, siyasal yapının her köşesine uzanacak incecik çatlaklar yaratmak olacaktı. ''Olabilir.'' dedi. Suikast başarılabilse bile hemen örtbas edilirdi. Ancak haber bir duyulursa, özellikle Ukrayna'da bunun tepkisi müthiş olurdu. ''Akla gelebilecek en büyük ayaklanmayı başlatabilir.'' dedi. Lazarev başını salladı. Dıştan bir yardım ummadan arkadaşı Mişkin ile bu plan üzerinde çok kafa yorduğu belli oluyordu. ''Öyle. Nelere gereksiniminiz olacak?'' diye sordu Drake. Lazarev anlattı. ''Bunların hepsi batıda vardır.'' dedi Drake. ''Ama içeri nasıl sokarız?'' ''Odessa'dan.'' diye Mişkin söze karıştı. ''Ben bir süre orada liman işçiliği yaptım. Rüşvetini verdin mi yapamayacağın yoktur. Kara borsa epey canlıdır. Gelen her batılı gibi Türkleri, ceketleri, süet pardüsüler ve blue jean getirir. Seni orada karşılayabiliriz. Orası da Ukrayna olduğu için devlet içi pasaportu gerekmez.'' Ayrılmadan önce bir plan üzerinde anlaştılar. Drake gerekli şeyleri alıp deniz yoluyla Odessa'ya getirecekti. Mişkin ile Lazarev'e gelişinden çok önce Sovyetler Birliği içinden attıracağı bir mektupla durumu haber verecekti. Mektupta önemli bir şey yazacak değildi. Odessa'da buluşacakları yer Mişkin'in orada işçi olarak çalıştığı günlerden bildiği bir kahve olacaktı. ''İki şey daha var.'' dedi Drake. ''İş başarıldıktan sonra bunun kamuoyunca bilinmesi, dünya çapında duyurulması çok önemlidir. Hatta yapılacak iş kadar önemlidir. Bu da bunu dünyaya sizin açıklamanızla mümkün olur. Dünyayı inandıracak kanıtlara ancak siz sahip olacaksınız. Bu da batıya kaçmanızı gerektirir.'' ''Burası doğru.'' diye mırıldandı Lazarev. ''Biz ikimiz de babalarımız gibi İsrail'e göç etmek için başvurduk ama reddedildik. Bu kere izin olsun olmasın gideceğiz. Bu işin sonunda İsrail'e gitmemiz gerek. Güvenlik içinde olacağımız tek yer orası. Oraya ayak basınca dünya kamuoyuna yaptığımızı açıklar ve Kremlin'deki o heriflerle KGB'nin halkın gözleri önünde küçük düşmelerini sağlarız. İşi sona erdirince bana şifreli bir kartpostal ya da mektupla durumu bildirirsiniz. Kaçma planınızı uygulayamazsanız dünyaya haberi ben duyururum.'' Lvov'dan Londra'da bir post restant adresine kartpostal göndermeyi kararlaştırdılar. Son ayrıntılarda yinelendi ve ayrıldılar. Drake turist grubu ile turlara katılmaya başladı. İki gün sonra Drake Londra'ya döndü. İlk iş olarak tabanca gibi küçük el silahları konusunda ayrıntılı bilgiler veren bir kitap aldı. İkinci iş olarak da Kanada'da bir arkadaşına bir telgraf çekti. Yıllar boyunca nefretlerini ön planda tutan göçmenlerin bir listesini hazırlamıştı. Bu arkadaş da onlardan biriydi. Ondan sonra da gerekli parayı bulmak için çok önce hazırladığı bir planı uygulama aşamasına koymaya başladı. Bir banka soyacaktı. Moskova'nın güneybatısında Kutuzovski Caddesi'nin ucunda ana bulvardan sağa Rublevo Caddesi'ne sapan bir sürücü 20 kilometre sonra hafta sonu villalarının merkezi olan küçük Uspenskoye köyüne varır. Uspenskoye çevresindeki çam ormanları arasında Sovyet yüksek tabakasının yazlık evlerinin bulunduğu Usovo ve Jukova gibi yerleşim merkezleri bulunur. Moskova nehrinin üzerindeki Uspenskoye köprüsünün öte yanındaki plaja yazları daha az ayrıcalıklı ama yine de zengin. Bunların kendi arabaları vardır. Kentliler yüzmeye ve güneşlenmeye gelirler. Batılı diplomatlar da gelirler buraya. Burası bir batılının sıradan Moskovalı ailelerle birlikte olabilecekleri pek seyrek yerlerden biridir. Batılı diplomatları kesintisiz izleyen KGB ajanları bile sıcak yaz günlerinde pazar öğleden sonraları bu izlemelerini terk ederler. Adam Munro da oraya o pazar öğleden sonra elçilik memurlarıyla gitmişti. 11 Temmuz 1982. İçlerinde evliler de vardı, kendisinden genç bekarlar da. Saat 3'ten biraz önce hepsi birden havlularını ve piknik sepetlerini ağaçlar arasında bırakıp suya girdiler. Munro dönünce katlı bıraktığı havlusunu alıp kurulanırken havlunun içinden bir şey düştü. Eğilip aldı. Yarım kartpostal boyunda iki yüzü beyaz bir karton parçasıydı bu. Bir yüzüne yazı makinesiyle Rusça olarak 3 kilometre kadar kuzeyde ağaçlar arasında terk edilmiş küçük bir kilise vardır. 30 dakika sonra orada buluşalım, lütfen önemlidir yazıyordu. Elçilik sekreterlerinden bir kız bir sigara istemek için gülerek yanına yaklaştığında Munro hiç bozuntuya vermeden sigarayı uzattı, yaktı. Bir yandan da düşünüyordu. Yeraltı edebiyatı vermek isteyen bir muhalif miydi bu? Başına belayı sarardı eğer öyleyse. Elçiliğe sığınmak isteyen dini bir grup mu yoksa? Amerikalılar 1978'de böyle bir işe karışmışlar ve sayısız sorunla karşı karşıya kalmışlardı. Elçilikteki gizli servis ajanını saptamak için bir KGB tuzağı da olabilirdi. Her zaman olasıydı bu. Sıradan bir ticaret sekreteri kendisini izlediği ve ağaçlar arasından gözetlediği belli olan birisinden geldiği anlaşılan böyle bir çağrıyı kabul etmezdi. Ama yine de KGB'nin başvurmayacağı kadar kaba bir yöntemdi bu. Onlar Moskova'nın ortasında elinde iletmek istediği bilgiler olan sahte bir ajan bulurlar ve sonra değiş tokuş sırasında gizli fotoğraflar çekerlerdi. Öyleyse kimdi bu notu yazan? Munro aceleyi de giyindi, hala kararsızdı. Sonunda kararını verip ayakkabılarını da giydi. Eğer bir tuzaksa kendisi yalnızca ormanda gezintiye çıkmış olacaktı. Kendisinden çok şeyler uman sekreterini düş kırıklığına uğratarak yola koyuldu. 100 metre kadar gittikten sonra durdu, çakmağını çıkardı ve kartı küle dönüşünceye kadar yaktı. Küllerini topuğuyla çam iğneleri arasına karıştırdı. Saatine ve güneşe bakarak kuzey yönünü bulup yürümeye başladı. 10 dakika sonra bir yamacı aşınca vadinin 2 kilometre kadar ötesinde küçük bir kilisenin soğan biçimli kubbesini gördü. Birkaç saniye sonra yine ağaçlar arasındaydı. Moskova çevresindeki ormanlarda bir zamanlar köylülerin tapınma yerleri olan ve şimdi çoğunlukla terk edilmiş olan pek çok böyle küçük kilise vardır. Şimdi yaklaşmakta olduğu da ağaçlar arasındaki bir açıklığın ortasındaydı. Munro açıklığın kenarında durup kiliseyi gözden geçirdi. Ortalıkta kimseler yoktu. Dikkatle ileri doğru yürüdü. Kapalı kapıya birkaç metre yaklaştığı sırada bir kemerin gölgesinde duran silüeti fark etti. Durdu. Bir iki dakika iki kişi hiç konuşmadan birbirlerinin yüzüne baktılar. Söyleyecek hiçbir şey yoktu. Onun için Munro yalnızca kadının adını fısıldayabildi. Valentina. Kadın gölgeler arasından sıyrıldı. Adım. 21 yıl geçti diye düşündü Manro. 40'ına gelmiş olmalı. Valentina hala simsiyah saçlı, güzel ve sözle dile getirilemeyecek kadar hüzünlüydü. Ancak 30'unda gösteriyordu. Mezar taşlarından birinin üzerine çöküp geçmiş günleri konuşmaya başladılar. Kadın Berlin'de ayrılmalarından birkaç ay sonra Moskova'ya döndüğünü ve parti örgütünde steno olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi. 23 yaşındayken geleceği parlak bir subayla evlenmişti. 7 yıllık evlilikten sonra bir çocukları olmuştu, mutluydular. Kocasının amcası Kızıl Ordu'da yüksek rütbeli bir subay olduğu için mesleğinde ilerlemişti. Adam kayırma her yerde olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de vardı. Oğlu şimdi 10 yaşındaydı. Genç yaşında albaylığa yükselen kocası 5 yıl önce uzak doğuda Usuri nehrindeki Kızılçin askeri konumunu izlerken bir helikopter kazasında ölmüştü. Valentina acısını unutmak için yine çalışmaya dönmüştü. Kocasının amcası onu iyi bir işe yerleştirmişti. Ayrıcalığından yararlanarak iyi yiyecek satan dükkanlardan alışveriş edebiliyor, özel lokantalarda yemek yiyor, daha iyi dairelerde oturuyordu. Bir de özel arabası vardı. Sonunda 2 yıl önce özel bir güvenlik denetiminden sonra Politbüro sekreterliğindeki küçük bir steno grubu arasına girebilmişti. Manro derin bir soluk aldı. Valentina çok ama çok yükselmişti ve kendisine çok güveniliyordu. Kocanın amcası kim diye sordu. Kerenski. Mareşal Kerenski mi? Valentina başını salladı. Manro soluğunu bıraktı. Kerenski aşırı savaş yanlısı. Kadının yüzüne bakınca gözlerinin nemli olduğunu gördü. Valentina ağlamamak için durmadan kırpıştırıyordu gözlerini. Manro güdüsel olarak kolunu omzuna atınca kadın erkeğe yaslandı. Manro 20 yıl önce gençliğinde kendisine heyecanlandıran kokusunu duydu saçlarının. Ne var diye sordu yumuşak bir sesle. Adam öyle mutsuzum ki. Neden ama sizin toplumunuza göre her şeyin var. Valentina başını salladı geriledi. Erkeğin gözlerine bakmadan bakışlarını ağaçlara çevirdi. Adam, küçüklüğümden bu yana hep inandım. Seviştiğimiz zaman bile sosyalizmin iyiliğine, doğruluğuna inandım. Güç günlerde, ülkemin yokluk günlerinde, Batı'nın bizim birine bile sahip olmadığımız zenginliklere sahip olduğu zamanlarda bir gün tüm dünyaya yayacağımız komünist idealinin doğruluğuna inandım. Faşizmin olmayacağı, para hırsının, sömürünün, savaşının olmayacağı bir dünya idealiydi bu. Bu öğretilmişti bana ve gerçekten inanıyordum buna. Bu senden de, sevgimizden de, kocam ve çocuğundan da önemliydi. Manro, Rusların ülkelerine duydukları yurtseverliği iyi bilirdi. Bu ateşli alevle her acıya, yokluğa katlanırlar, her türlü özveriyi yapmaya hazırdırlar. İyi yönetildiği takdirde bu huyları hiç ses çıkarmadan Kremlin'deki efendilerinin sözlerini dinlemelerini sağlardı. Ne oldu diye sordu. Bu duyguma ihanet ettiler, ediyorlar. İdealime, halkıma ve yurduma ihanet ediyorlar. Kimler? Valentina koparacakmış gibi sıkıyordu parmaklarını. Parti şefleri, nahalstva. Şişko domuzlar demekti bu. Manro iki kere izlemişti böylesine bir dönüşü. Gerçek bir inanç sahibi inancını yitirdi mi bağnazlığı aşırıya kaçardı. Onlara tapıyordum Adam, saygı duyuyordum onlara, tapıyordum. Yıllardır onlara çok yakın yaşıyorum. Gölgelerinde yaşadım, armağanlarını kabul ettim, ayrıcalıklarından yararlandım. Onları yakından, özel yaşamlarında gördüm, konuşmalarını dinledim. Nefret ettikleri kimselerden söz ettiklerini duydum. Hepsi çürümüş bunların Adam. Dokundukları her şey küle dönüşüyor. Manro kadının yüzünü görebilmek için bir bacağını mezar taşının yanına attı, Valentina'yı kucakladı. Kadın hafif hışkırıklarla ağlıyordu. Bu artık böyle gidemez Adam, dayanamayacağım artık. Seni buradan çıkarmamı ister misin sevgilim? Manro bunun mesleğine mal olacağını biliyordu. Ama bu kez kadını kaçıramazdı elinden artık, değerdi buna, her şeye değerdi. Yaşlı gözlerle geri çekildi Valentina. Gidemem, Sasha var. Monroe bir daha kucakladı kadını, bir yandan da bir çözüm düşünüyordu. Moskova'da olduğumu nereden öğrendin diye sordu. Valentina soruya hiç şaşmamıştı zaten, Monroe'nun bunu sorması beklenirdi. Geçen ay bizim bürodan bir arkadaşla baleye gittim dedi hıçkırıkları arasında. Bir locadaydık. Işıklar loşken yanıldığımı sandım. Ama ara olunca gördüğümün gerçekten sen olduğunu anladım. Ondan sonra kalamadım orada. Başımın ağrıdığını söyleyip çıkıp gittim. Valentina'nın ağlama krizi geçmişti. Gözlerini kuruladı. Adam evlendin mi diye sordu. Evet, Berlin'den çok sonra ama olmadı. Yıllar önce boşandık. Kadın hafifçe gülümsedi. Sevindim. Başka birinin olmadığına sevindim. Çok mantıklı değil bu ha? Monroe da gülümsedi. Değil ama yine de duymak hoş bir şey. Birbirimizi görebilecek miyiz? Kadının gülümsemesi birden soluvermişti. Gözlerinde ürkek bir bakış vardı şimdi. Esmer başını salladı. Pek sık görüşemeyiz adam. Evet, güvenilir bir kişiyim. Ayrıcalıklıyım. Ama evime bir yabancı gelirse hemen haber alıp bildirirler. Senin evin için de aynı şey söz konusu. Diplomatların sürekli gözlendiklerini bilirsin, oteller de öyle. Burada resmi dairelere başvurmadan kiralayabileceğim evler de yoktur. Olanaksız bu adam, olanaksız. Valentina, bu buluşmayı sen sağladın, ilk adımı sen attın. Geçmiş günleri anmak için miydi bu? Buradaki yaşantıdan hoşlanmıyorsan, yanında çalıştığın kişilerden hoşlanmıyorsan, ve de yalnızca Sasha yüzünden burasını terk edemiyorsan ne istiyorsun o halde? Valentina kendini toparlayıp düşündü. Sonra sakin bir sesle konuşmaya başladı. Onları önlemeye çalışmak istiyorum Adam. Yaptıklarını önlemek istiyorum. Belki de yıllardır bunu yapmak istiyorum ama seni Bolşoy'da görüp de Berlin'deki o özgürlüğümüzü anımsayınca bunun üzerinde daha çok düşündüm. Şimdi eminim artık. ''Bana sizin elçilikte bir gizli ajan olup olmadığını söyleyebilir misin?'' Monroe şaşırmıştı. Buna benzer iki vaka geçmişti elinden. Biri Meksika'da Sovyet elçiliğinde, diğeri Viyana'da. Biri Valentina gibi kendi rejimine duyduğu nefretten karşı tarafa dönmeye karar vermişti. Diğeri de bir türlü yükselme olanağı bulamadığı için hıncından. Kendisine güçlük çıkaran da birincisi olmuştu. ''Herhalde vardır.'' dedi. Valentina ayakları dibinde duran çantasına eğildi. Kararını verdiğine göre ihanetini sonuna kadar götürecekti. Çantadan kalın bir zarf çıkardı. ''Bunu ona vermeni istiyorum adam. Kimden aldığını söylemeyeceğine söz ver bana. Lütfen adam. Yaptığım iş korkutuyor beni. Kimseye senden başka kimseye güvenemem.'' ''Söz veriyorum ama seni bir daha görmem gerek. Geçen sefer olduğu gibi duvarın aralığından geçip gitmene göz yumamam.'' ''Bunu ben de bir daha yapamam. Beni evimde arama. Tek kapısında bir polisin beklediği yüksek memurların oturduğu bir apartmanda yaşıyorum. Telefon da etme, telefonlar dinleniyor. Ben sizin elçilikten kimseyle, hatta gizli haber alma şefinizle bile konuşamam.''
''Kabul, peki bir daha ne zaman görüşeceğiz?''
Valentina bir an düşündü. ''Benim çıkmam kolay olmuyor. Boş zamanlarımda Sasha ile uğraşıyorum. Ama arabam var ve beni izlemezler. Yarın iki haftalığına bir yere gidiyorum. 4 hafta sonra yine burada buluşabiliriz.'' Saatine baktı. ''Artık gitmeliyim adam. Buradan birkaç kilometre ötede bir dağçadaki partideyim.''
Monroe kadını eskiden olduğu gibi dudaklarından öptü. Valentina kalkıp yürüdü. Tam ağaçların arasına girerken Monroe seslendi. ''Valentina, nedir bu?'' paketi gösterdi. Kadın duraklayıp döndü.
''Görevim politbüro toplantılarında doldurulan ses bantlarını her üyeye bir kopya olmak üzere yazmaktır. Aday üyeler için de toplantının özet raporunu hazırlarım. Elindeki 10 Haziran toplantısında yapılan kaydın bir kopyasıdır.''
Sonra ağaçların arasında kayboldu.
Monroe mezar taşının üzerine oturup elindeki pakete baktı.
Vay canına.
9. ayrımın sonu. Sayfa 94.